Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün ailenin cinsel, sosyal ve iktisadi ihtiyaçlarının temin edilmesi üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde ailenin bazı önemli işlevlerinden söz ederken, üreme, cismi sağlık, ruhi güvenlik, iyi beslenme, sağlıkla ilgili bakım, talim ve terbiye gibi işlevlerden söz ettik. Bugün ise aynı konuya ailenin cinsel, sosyal ve iktisadi ihtiyaçlarının temin edilmesini irdelemeye çalışacağız.
Cinsel içgüdü, Yüce Allah'ın insanlara sunduğu içgüdülerden biridir. Bu içgüdü ilahiyetiye ve doğal ve fıtrı bir durumdur. Kur'an-ı Kerim kadın ve erkeğin birbirine yönelik eğilimin insan olduğunun doğasının gereği ve bireysel ve sosyal gelişme doğrultusunda bir eğilim olduğunu ve aile ocağının temelinin güçlenmesi için gerekli bir durum olduğunu buyurmuştur. Kuşkusuz İslam dini cinsel içgüdülerin ancak meşru yollardan tatmin edilmesini tavsiye eder ve hatta radikal bir şekilde ruhbanlık hayatına yönelik ve kendilerini cinsel içgüdüyü tatmin etmek gibi ilahi nimetlerden mahrum bırakan insanları tenkit eder. Bu yüzden İslam dininde insanların fıtratı ve ihtiyaçları gereği kadın ve erkeğin evlenmesini ve aile ocağını kurmalarına emredilmiştir.
Öte yandan tüm toplumlarda aile ocağının kurulmasının eşlerin cinsel ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde tatmin etmeleri bağlamında temelli ve önemli rolü kabul edilen ve onaylanan bir gerçek olduğu belirtilmelidir. Aile ocağı çiftler arasında sağlıklı, uygun, müsait ve samimi ortam oluşturarak cinsel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol ifa eder. Kuşkusuz cinsel ihtiyaçların aile çerçevesi dışında karşılanan toplumlarda aile ocağı ciddi bir şekilde tehlikeye girer ve bu tür toplumlarda aileler çökme riskiyle karşılaştığı gibi toplumun tümü de bir dizi sosyal bozukluklarla karşı karşıya kalır.
Maalesef son yıllarda özgürlük bahanesi ve aile ve ahlaki yükümlülüklerden kaçış eylemi birçok batılı ülkede galip kültür haline gelmiştir. Bu toplumlarda gençler evlenmeyi ve aile ocağını kurmaya yanaşmıyor. Bu durum aslında bireyselliği, lezzet ve şehvet düşkünlüğü ve çıkarcılığı temel alan düzenlerin savunduğu yanlış ilkeler sonucudur. Bu düzenler sömürücü hedeflerini ve programlarını hayata geçirmek için aile temelini sarsmaya çalışır. Neden? Çünkü sağlıklı bir ailede yetişen insanlar ahlaki fesada ve laubaliliklere yönelmez. Kapitalist düzen için aile ocağının çökmesi, kadınlara ve çocuklara cinsel tecavüz, boşanma oranının yükselmesi, kadınların esas görevlerinden uzaklaştırılması ve birer malzeme olarak kullanılmalarından başka bir getirisi olmadığı kesindir. Amerikalı yazar William Gardner, Aileye Karşı Savaş adlı eserinde şöyle diyor. Toplumu istediklere yöne yönlendirmek isteyenler en başta cinsel konularla ilgili tüm geleneksel ahlaki ve dini kuralları kırmaları gerekir.
Ailenin önemli işlevleri arasında bundan başka aile fertlerinin sosyal ve iktisadi gereksinimlerini karşılamak da büyük önem arz eder. Geleneksel toplumlarda aileler bu işlevi aile fertlerinin toplu iktisadi çalışmaları, faaliyetleri ve ebeveynin evlatları eğitmesi ve meslekleri doğrudan öğretmesiyle hayata geçirilirken günümüzde toplumların sanayileşmesiyle beraber bu gelenek değiştiği ve bu işlevin dolaylı bir şekilde hayata geçirildiği gözleniyor. Günümüzde artık meslekler miras yoluyla babadan oğula aktarılmıyor. Fakat yine de ailenin gençleri için iş şartlarını ve imkanlarını oluşturmakta önemli payı bulunuyor. Aile ocağı ayrıca dolaylı ve doğrudan eğitimlerle çocukların sosyalleşmesine zemin oluşturuyor ve sosyal işlerde başarılarının artmasına katkı sağlıyor. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu. Günümüzde birçok toplumda kadınlar iktisadi faaliyetlerde önemli payı bulunuyor. Kadınlar erkeklerle omuz omuza ailenin iktisadi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyet ediyor. İran toplumunda ister kentsel, ister kırsal, ister aşiret alanlarında olsun tüm alanlarda kadınların iş ve çalışma hayatında önemli varlık sergilediğine şahit oluyoruz. İranlı kavimlerin arasında kadın, analık ve eşlik görevini en iyi şekilde ifade ederken iktisadi aranalarda erkeklerden geri kalmıyor. Örneğin İranlı Türk kadınlar aile ocağının temelini güçlendirmekte etkili rol ifade etmenin yanı sıra tarım, besicilik ve el sanatları gibi alanlarda aktif katılımları ile aile ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bugün İran'ın birçok kentsel ve kırsal bölgelerinde bazı girişimci kadınlar sadece kendi ailelerinin iktisadi durumuna katkı sağlamakta kalmıyor, aynı zamanda birçok kadın ve erkeğe de iş ve istihdam imkanı sağlıyor.
İslam dininin aile ocağını toplumun en önemli kurumu olarak özel ilgi duyduğundan söz etmiştik. İslam dini açısından aile kutsal bir kurumdur ve aile fertlerinin ilişkileri de dini taalime göre şekillenmesi gerekir. Buna göre İslam dini aile fertlerine birbirini sevmeyi ve saymayı tavsiye eder. Çünkü sevgi ve aşk aileye sunulan ilahi bir hediyedir ve aile fertlerini birbirini sevmesi ilahi rahmet kapılarını açar. İslam peygamberi sahabeden birine şu mesajı gönderir. Canımız, malımız ve ailemiz bize emanet edilen ilahi muhabbetlerdir. Bu emanetler kısıtlı bir süre için bize verilmiş ve belli bir süre sonra geri alınacaktır.
Evet, aile içinde sağlıklı ve sevgi ve aşk temelleri üzerinde inşa edilen ilişkiler aile ocağının güçlendirmesinde en önemli etkenlerden biridir. Peki başka hangi etkenler aile ocağının temelini güçlendirebilir? Bunu da bir sonraki sohbetimizde bırakıyoruz. Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve âtez zekâte ve lem yahşe illallah fe'asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn.
Cami aşk ve iman mekanı.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Yüce Rahman Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinin 108. ayetinde şöyle buyurmakta: "Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever." Demek ki camiye pak ve temizlendikten sonra gitmek caminin adabındandır. Geçen bölümde Yüce Allah'a ibadet etmek ve ona tapmanın tüm ilahi dinlerde ayrı bir yeri olduğunu ve buna göre ibadet mekanlarından özel önem arz ettiğini anlattık. İslam dininde cami Allah'ın evi ve kulların ona ibadet etme mekanı sayılır. Dolayısıyla Allah-u Teala büyük bir lütuf ve inayette bulunarak camiyi kendi evi olarak tanıtır. Yani bu mekanı kendisiyle buluşma ve alışma ve ziyaret mekanı yapmıştır. Biraz önce de belirtildiği üzere Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever buyurduğunu, bu da bu camiye giderken pak olmak önemli adabından biri olduğunu yansıttığını anlattık. Nitekim rivayetlerde evinde abdest alıp camiye giden insan Yüce Allah'ın ziyaretçisi sayıldığı ifade edilmiştir. İslam peygamberi sahabiye şöyle buyurur: "Acaba size günahlarınızın bağışlanması ve hasene ve iyiliklerinizin artmasına vesile olacak bir ameli anlatayım mı?" Sahabe, "Evet ya Resulullah" diye karşılık verir. Allah Resulü şöyle buyurur: "Kim evinden abdest alıp çıkar ve camide namazını kılınmasını beklerse, ilahi melekler onun hakkında dua eder ve şöyle der: Ya Rabbim, onu rahmet eyle, onu bağışla." Kuşkusuz cismin pak ve temiz olması, ruhun pak ve temiz olmasının ilk merhalesi. Bu yüzden her Müslüman insan cismini pak tutarak ruhunun paklığı yönünde adım atmalıdır. Zira ruhun pak olması insanlar için temel ilkedir. İran İslam Cumhuriyeti nizamının büyük kurucusu İmam Hümeyni, ruhun cisme kıyasla paklığı öncelikli olduğunu beyan ederken, Tevbe suresinin 108. ayetinde, "Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır, Allah da çok temizlenenleri sever" ifadesinden sonra şu ifadelere yer veriyor: "Gönlü aydın insan, kutsal şeriatın emrinden namaz sırasında pak olmayı ve bunun yanında batının ve ruhun kirliliği zahirli, kirli olmasından daha kötü olduğunu anlar. Demek ki gönül ve ruhun temizliği, özel göstermek cismin ve üzerindeki elbisenin temizliğinden daha önemlidir. Yüce Rahman Araf suresinin 31. ayetinde şöyle buyurur. Ey Adem oğulları, her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Bu ayet mümin kullara camiye gitme adabından biri de güzel elbise giymek olduğunu beyan ediyor. Kuşkusuz edep ve kulluk gereği insan bir misafirliğe veya bir ziyafete gittiğinde mümkün mertebe kendine bezledi ve güzel elbise giydiği gibi Allah Teala huzuruna çıktığında öyle olmalıdır. Rivayetlere göre İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam ne zaman namaza duracak olursa en güzel elbiselerini giyerdi. Sahabe arz etti, ey Resulullah'ın oğlu, neden en güzel elbiselerini namaz kılarken giyersin? İmam Hasan Aleyhisselam şöyle karşılık verdi, Allah güzeldir ve güzellikleri sever ve namaz ve secde sırasında ziynetiniz beraberinizde olsun diye buyurur. Ben de kendimi Yüce Rabbim için bezemekten mutluluk duyuyorum ve en güzel elbiselerimi giymek istiyorum. İmam Ali Aleyhisselam'dan bir başka rivayete göre temiz ve güzel elbise giymek insanda gam ve kederi yok eder. Ayrıca namaz kılmak için daha uygundur. Demek ki pak olmanın bir başka özelliği insanda gam ve kederi yok etmesidir. İslam peygamberi ve ehli beytinin siyerinde ıtır ve hoş koku sürmeye çok vurgu yapılmış ve bu bağlamda özellikle cemaat namazı sırasında birçok fazilet zikredilmiş. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur, hoş koku ile kırınan namazın fazileti normal vaziyette kırınan namaza kıyasla fazileti 70 kat fazla. Yine İmam Sadık Aleyhisselam Allah Resulü'nden nakden hoş koku kalbi güçlendirir ve dirençli hale getirir şeklinde buyurmuştur. Pak ve temiz olma konusunda belirtildiği üzere ziynet ve bezenme sadece maddi cisimle sınırlı değil ve zahiri bezenmek aslında manevi süslenmenin ön hazırlığıdır ve esas amacı ihlas Allah'a karşı huşu ve benzeri faziletlere kavuşmaktır ki tüm bunlar camiye giderken bezenmenin önemli amaçlarından sayılmalıdır. Rivayetlere göre Allah-u Teala Hazreti İsa bir Meryem'e şöyle vahiy buyurur. İsrailoğullarına de ki, pak olmayan kalpler, huşu içinde olmayan gözler ve pak olmayan ellerle benim hiçbir evime girmeyin. Bu rivayete göre gerçek ziynet üç şeydedir. İlkin kalbin her türlü günahtan ve kötülükten arınmış olmalıdır. İkincisi gözler hak karşısında huşu içinde olmalı ve her türlü ihanetten uzak olmalı ve üçüncüsü eller her türlü haram ve şaibeli mala uzanmış olmaktan pak olmalıdır. Değerli dostlar, sohbetimizin ikinci bölümünde yine dünyanın en ünlü camilerini tanıtırken Müslümanların en üstün camii olan Mescid-i Haram'ın diğer bazı bölümlerini tanıtmaya devam etmek istiyoruz. Kabe binası siyah ve sert taşlardan inşa edilmiştir ve üzerindeki perde aralandığında taşları görmek mümkün. Kabe binası kameri 1040 yılında restore edildiği günden sonra kullarından taşların büyüklüğü farklı olmuştur. Bu taşların en büyüğünün ölçüleri 190 cm uzunluğunda, 50 cm eninde ve 28 cm yüksekliğindeyken en küçük olanı da 50 cm boyunda ve 40 cm enindedir. Öte yandan ilk kez Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail Allah'ın evi Kabe'nin hürmetine ve duvarlarını korumak amacıyla üzerine bir perde örttü. Son asırlarda Kabe'nin üzerine örten perde siyah renginde olmuş, üzerinde altın renginde yazılar yer almış ama bazen de başka renkler kullanılmıştır. Kabe'nin perdesi her yıl hac mevsiminde hacılar Arafat gününde toplandığında değiştirilir. Kabe'nin her bir kaçıyında bir deştirilen içinde bir perdesi vardır. Bu perde içeride olduğundan ve güneşe ve hacıların ellerinin temaslarına maruz kalmadığından kolay kolay yıpranmıyor ve bu yüzden de her yıl değiştirilmiyor. Mescid-i Haram'ın bir başka önemli parçası Zemzem çeşmesidir. Bu çeşme Hacerul Esved'in yönünde ve Kabe'den 21 metre uzaklıkta. Zemzem'in ortaya çıkışı hakkında rivayetlere göre Hazreti İbrahim yakıcı çöreni getirdi ve onları Allah'a emanet etti. Kısa bir süre sonra Hacer'in beraberinde getirdiği suyu bitti. Hacer bu su bulmak için Merve ile Safa dağları arasında koşarak tam 7 kez gidip geldi ve en sonunda su bulmaktan umudunu keserek evladının yanına döndüğünde birdenbire ilahi mucize gerçekleşti ve İsmail'in ayağının altında bir çeşme ortaya çıktı ve içinde su fışkırmaya başladı. Hacer fışkıran suya Zemzem yani hareket etme ve birlik anlamına gelen sözü söyledi. Hacer ayrıca çeşmeden çıkan suyun etrafına biraz kum ve toprak döktü ki çıkan suyu toplam. Bir süre sonra Corhum aşireti bu bölgede su bulunduğunu fark etti ve böylece şimdi büyük bir kuyuya dönüşen ve suyu bol olan bu çeşmenin yanına geldi. İşte işin başında Zemzem kuyusu o yörenin suyunu karşılıyordu ancak zamanla başka kuyularda kazıldı. Gerçekte her yıl Kabe'yi ziyaret etmeye gelen insanların sayısının artması burada daha fazla su elde edilmesini gerektiriyordu. Bu yüzden İslam'dan önce Mekke'de en önemli mevkilerden biri su dağıtılan kişinin mevkiydi ve ona sakka denirdi. İslam dini zuhur ettiğinde Kabe'yi ziyarete gelenlerin suyunu temin etme işi Abbas bin Abdülmuttalib'in elindeydi. İslam'dan sonra da Resulullah'ın amcası olan Abbas bin Abdülmuttalib Zemzem suyunun dağıtıldığı ve Sakkahane adıyla anılan mekanı Mescid-i Haram'da inşa etti. Bu mekan daha sonraları genişletme çalışmaları yüzünden Mescid-i Haram'ın doğusuna taşındı. ...1955 yılında Zemzem suyundan su çekmek üzere bir pompa takıldı. Zamanla ve Kabe'nin ziyaretçilerinin artmasıyla birlikte Mescid-i Haram'da bazı değişiklikler yapıldı. Öyle ki 1964 yılında Kabe'yi tavaf edenlerin izdihamı önlenmesi için Zemzem'e ait tüm tesisler yer altına intikal ettirildi. Bu değişiklikle beraber Zemzem'in ağzı Mescid-i Haram'ın tabanından 5 metre aşağıda yer aldı ve 1 metrelik ağzı da 2,5 metreye kadar genişletildi. Son yıllarda Zemzem suyunun hacılara sunulan mekanı tahrip edildi ve şimdi kuyudan çekilen su önce Mescid-i Haram'ın dışına götürülüyor ve arıtma ve soğutma çıkmasından sonra tekrar Mescid-i Haram'a getiriliyor. Zemzem suyunun önemi ve bu suyu içme fazileti hakkında birçok rivayet nakledilmiştir. Allah Resulü Zemzem suyunun en iyi kuyusudur şeklinde buyurmuştur. Allah Resulü genellikle bu suyu kullanır ve içerdi ve nerede bulunursa bulunsun sahabeden içmek ve abdest almak için kendisine bu kuyunun suyundan getirmelerine buyurdu. Şimdi de Müslümanların arasında hac veya umre ibadetini tamamladıktan sonra Zemzem suyundan kendi ülkelerine götürmek için istediğinde ona Zemzem suyu denilir. Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 3. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız.
Bugün sizlerle birlikte İran'ın güney eyaletindeki bu şehre giderek sizi bölgenin el sanatları ve yöresel müziği ile tanıştırdıktan sonra bu şehrin nan gerde ve diğer bazı yiyecekleriyle tanıştıracağız.
Birlikte dinleyelim.
Bu şehir halkı sıcakkanlı ve hayat doludur. Fars körfezinin firuze renkli suyuna ilaveten müzik ve sanata aşıklar. Bu şehir müziğinin uzun mazisi bulunuyor ve çok derin ve iç içedir. Bu şehirde liman müziğini sadece bu şehirde değil, İran'ın diğer güney eyaletlerinde, örneğin Hormozgan ve Huzestan'da da duyabilirsiniz. Ayrıca dini nameler, novhe ve mersi okumak, hayyam ve şahname okuma törenleri, dua ve mesnevi okuma merasimleri de bölge halkı arasında çok sevilen ve ilgi gören etkinliklerdir.
Bu eyaletteki müziğin katmanlı olması, eyaletin coğrafi konumu ve denize yakın olmasıdır. Bu da İran'ın çeşitli kentleri ve hatta komşu ülkeleriyle ticari ilişkilerin kurulmasına sebep olmuştur. Tabii ki ticari ilişkiler de bölgenin kültür ve müziğinde ayak izlerini bırakmıştır. Öyle ki hatta Afrika müziğine bile Buşehr müziğinde rastlayabilirsiniz. İran'ın güneyinde ve Buşehr'de kullanılan müzik aletlerinden İran'da senç olarak bilinen halile, demadem, korna, yine Türkiye'de tulum olarak bilinen neyamban, ud, davul ve bu gibilerine değinebiliriz.
Böylece müzik bu şehirde halkın gelenek ve göreneklerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Kutlama törenlerinde tulum ve tömbek, matem ve hüzünlü törenlerde demadem ve halile törenlere ayrı bir hava katıyor. Nevruz ve Yelda kutlamalarında ayrıca baharın başlamasında Nevruzhani, Hayyamhani, yolculara uğurlarken yapılan Çavuşihani ise bu şehir halkının özenle düzenlediği törenlerdir. Tabii ki bu şehirde matem ve sinezeni törenlerinde borazan, halile ve demadem çalınması ise halkın vazgeçilmez geleneklerindendir.
Eski zamanlardan beri kasaba ve köylerde yaşayanların gelir kaynaklarından biri el sanatlarıdır. Bu şehir eyaletinde de tarım kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle el sanatları köy halkının hayatında önemli ve belirleyici rolü vardır. Köy halkı her zaman elverişli olan doğal nimetlerden geçimlerini sağlayabilecek aletler yapmaya çalışmıştır. Aslında el sanatları ise balıkçılığın yanında bölge halkının tarih boyunca geçimlerini sağladıkları başlıca yollardan biri olmuştur.
Buşehr halkının çeşitli el sanatlarından gebbe ve kilim dokumak, aba örmek, keçe, hasır, iğne işi, çömlekçilik, tül örme, bir nevi farklı hasır örme olan tunire ve diğer birçok yöresel sanata değinebiliriz. Fakat bu arada sadece İran'da değil birçok Avrupa ülkesinde de büyük ilgi gören bu şehir el sanatlarından biri hiç kuşkusuz gebbedir. Gebbe aslında bir nevi halıdır fakat daha küçük boyutlardadır. Gebbenin 2 ila 3 santimetre boyunda uzun kılları vardır ve dokumasında daha çok atkı kullanılmıştır. Bu da gebbenin yumuşaklığında önemli derecede etkilidir.
Değerli dinleyiciler, bu şehir eyaletinde gezimize devam ediyoruz. Bölge halkına müzik ve el sanatlarından söz ettik ve şimdi sizlere bu şehir halkının en sevdiği yöresel yemeklerinden birini sizlere tarif etmek istiyoruz. İnsan uygarlığıyla aynı zamanda icat edilen dünya insanlarının baskın gıdası ekmektir. Ekmek, yüzyılların geçmesine rağmen hala halkın sofrasındaki önemli yerini korumuştur. Hikayeler ve törenlerden inanç ve atasözlerine kadar ekmek, tarih boyunca çeşitli kültürlerde önemli rol oynarken en önemli yiyeceklerden biri olmuştur.
Tahran Radyosu.
Ekmek hem İran halkının kültüründe ve hem İslam dininde yüce bir konuma sahiptir. İranlılar ekmeğin sofranın bereketi olduğuna inanır ve israf edilmemesine özen gösterir. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Allah'ım bizim ekmeğimize bereket ver ve biz ile onun arasında ayrılık düşürme. İran'da ekmek, buğday, arpa, tam buğday, darı ve benzeri çeşitli unlardan yapılır. Fakat İran ve dünyanın diğer noktalarında yapılan en iyi ekmek buğday unu ekmeğidir.
İran'da ekmek hem geleneksel hem sanayileşmiş yöntemlerle pişirilir. İran'daki sevilen ve yaygın şekilde kullanılan ekmeklerden birik ve uzunca pideye benzeyen berberi, fetir hamurundan yapılan taftun, çakıl taşlar üzerinde pişirilen sengek, lavaş ve Fransız ekmeğine değinebiliriz. Fakat İran'ın birçok eyaletinde yaygın olan pişirilen ekmeklere ilaveten sadece o bölgeye özel yöresel ekmekler de pişirilir. Örneğin Buşehr eyaletinde Nangir'de çok sevilen bir ekmektir. Besleyici ve çok leziz olan bu ekmek çok çeşitli malzemelerle hazırlanır. Şimdi hep beraber bu şehrin nan gerdesini pişirelim.
Yuvarlak ekmek anlamında olan nangerde, Buşehr, Hamedan ve Kürdistan için özgün, geleneksel ve lezzetli İran ekmeklerinden biridir. Fakat her kentte biraz değişiklikle pişirilir. Nangerde yapımında hurma ve çeşitli baharatlar kullanılıyor ki bu da nangerdenin çok besleyici ve tam bir gıda olmasına neden oluyor. Bu leziz ekmek genelde mübarek Ramazan ayında ve iftar vaktinde daha çok yenilir. Nangerde yapımı için 5 bardak un, 2 yemek kaşığı kuru maya, 3 yemek kaşığı eritilmiş hurma pestili, 1 bardak şeker, 1 çimdik rezene, yarım çay kaşığı kimyon ve frenk kimyonu, 2 tatlı kaşığı çörek otu, 2 tatlı kaşığı tarçın ve 2 tatlı kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı tuz gerekiyor.
Her şeyden önce 1 bardak ılık suyu kaseye alın ve içine mayayı ekleyerek karıştırın ve kapağını kapatın. 10 dakika mayanın kabarmasını bekleyin. Ardından şekeri yarım bardak suyla ocağa alın ve şekerin erimesini bekleyin. Ardından hurma pestilini ekleyin ve biraz kaynatın ve şerbetini hazırlayın. Bu arada unu büyük bir kaseye alın ve tüm baharatları, tuzu ve zerdeçalı unla iyice karıştırın. Kabaran mayayı da hamura ekleyin. Hazırladığınız şerbeti de una azar azar ekleyerek hamuru iyice yoğurun. Yumuşak bir hamur elde ettiğinizde uzun bir süre mayalanması için beklemeniz gerekir. Bunun için hamuru unladığınız kapalı bir kapta yaklaşık 24 saat için bir battaniyenin altında bekletmeniz gerekir. 24 saatin ardından kabaran hamurun havasını alan küçük bezeler ayırarak el veya merdane ile bir yemek tabağı kadar açın, üstüne susam ekleyerek pişirin.
Nan gerdeği 3 şekilde pişirebilirsiniz. Birincisi tavada ve normal ateşte ısınmış yağda her iki tarafını kızartarak pişirebilirsiniz. Veya daha önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 35 dakika pişirebilirsiniz. Üçüncü yöntemde çift taraflı tavayı kısık ateşte ısıtın ve açtığınız bezeyi tavanın içinde kabarıncaya kadar pişirin. Kabarınca diğer tarafını çevirin ve pişmesini bekleyin. Siz her üç şekilde nan gerdeleri pişirebilirsiniz. Fakat Buşehir halkı bu leziz ekmeği tandırda ve geleneksel yöntemle pişirmeyi tercih ediyor. Ekmekler piştikten sonra üzerine biraz tereyağı sürün, servis tabağına alın ve afiyetle yiyin.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.parsley.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicreti ve bu kentte İslami toplumun temellerini atarak pekiştirmesini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde İslam peygamberinin Mekke'den Medine'ye hicret ettiğini ve Mekke'den ayrılarak ilkin Sur mağarasına saklandığını anlattık. Allah Resulü ve beraberindekiler Mekke'den çıktıktan sonra 12 Rebiülevvel tarihinde Medine'nin 11 kilometre uzağında Kuba adında bir köye vardılar. Bu köy Amro bin Avf oğulları aşiretinin merkeziydi. Allah Resulü burada birkaç gün kaldı ve Hazreti Ali'nin Mekke'den gelmesini bekledi. Hazreti Ali Resulullah'ın talimatı üzerine aralarında Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma selamullah aleyhanın ve kendisinin annesi Esed kızı Fatıma'nın da bulunduğu bazı Mekkeli Müslümanlarla birlikte birkaç gün sonra İslam peygamberine ulaştı ve o hazretin mutlu olmasına vesile oldu.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Kuba köyünde yaptığı icraattan biri bir cami inşaatıydı. Rivayetlere göre o hazret bizzat ve kendi mübarek elleriyle cami inşaatına ortaklık etti ve büyük taşları tek başına taşıdı. Sahabe Resulullah'ın bu tür ağır işleri yapmasını engellemek istediğinde ise Allah Resulü şöyle karşılık verdi. Ben şahsen bu camiyi inşa etmek istiyorum. Bazı müfessirler bu caminin aslında Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinin 108. ayetinde işaret edilen cami olduğunu söylüyor. Daha ilk gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin bunda namaza ve diğer işlere durmana daha uygundur. Onda arınmayı içten arzulayan adamlar vardır. Allah arınanları sever.
Sonunda ve Hazreti Ali aleyhisselam Kuba köyüne geldikten bir veya iki gün sonra Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve beraberindekiler o günlerde Yesrib olarak anılan Medine kentine doğru yola çıktı. Medine halkı İslam peygamberinin kentlerine geldiğini duyunca çok mutlu oldu. Medine halkı 3 yıldır İslam dinini benimsemiş ve peygamberine iman etmişti. Medineli gençler İslam'ı ve programlarını merak ediyor ve Medine ortamını şirk ve putperestlikten arındırmak için büyük çaba sarf ediyordu. Medine halkı Resulullah'ı taşıyan deveyi uzaktan görünce o hazreti karşılamaya gitti. Allah Resulü Medine'ye geldiğinde tüm aşiretlerin liderleri o hazreti kendi aşiretine davet etti. Fakat Resulullah üzerine bindiği deveye yol açmalarını istedi ve deve hangi evin önünde duracak olursa orada ikamet edeceğini duyurdu. Sonunda deve Ebu Eyyub Ensari'nin evinin önünde diz çöktü ve böylece Ensari Resulullah'a ev sahibi yapma onuruna kavuştu. Allah Resulü Medine Camii ve çevresindeki ikamet mekanları inşa edilene kadar Ebu Eyyub Ensari'nin evinde ikamet etti.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Medine'de en önemli icraatından biri cami inşa etmekti. Tevhid meselesi İslam peygamberinin programlarının başında yer aldığından o hazret her şeyden önce bir cami inşa etmeyi ve böylece Müslümanların Allahu Teala'ya ibadet etmelerine uygun bir mekan hazırlamaya karar verdi. Öte yandan Müslümanların da eğitim almak ve siyasi, sosyal ve yargı işlerine çeki düzen vermek için umumi bir mekana ihtiyaç duyuyordu ve böylece Medine Camii inşa edildi. Buna göre Mescid-i Nebi sadece Allah'a ibadet etme yeri değildi ve aynı zamanda bu mekanda İslami maarif ve ahkam öğretiliyordu ve hatta okuma yazma öğrenmek için de önemli bir merkezdi. Medine Camii bazen bir edebiyat merkezine dönüşüyordu ve eserleri İslam ruhuna ve talim ve terbiye sistemine uygun olan Arap dünyasının büyük konuşmacıları ve yazarları burada şiirlerini ve yazılarını Resulullah'ın huzurunda kıraat ediyordu.
Yargı işleri ve insanların arasındaki anlaşmazlıkları ve husumetleri gidermek ve suçların hakkında ceza kararı vermek de bu camide gerçekleşiyordu. Bundan başka Allah Resulü hutbelerini de burada okuyordu. Aslında bu camide sosyal ve dini işlerin bir arada yürütülmesinin bir sebebi, Resulullah'ın Müslümanlara ilim ve imanlarını birlikte ilerletmelerini pratikte göstermek istemesiydi. Öyle ki neresi iman merkezi ise ilim ve bilim merkezi de olmalıydı. Öte yandan camide yargı işlerine ve sosyal hizmetlere bakılması ve diğer kararların da alınması, herkese İslam dininin insanların güncel yaşamlarına yabancı olmadığını, İslam dini insanları iman ve takvaya davet etmenin yanında insanların güncel işleri ve siyasi ve sosyal durumları ile de ilgilendiğini göstermek içindi.
Medine'de Müslümanların bir araya gelmesi Allah Resulü'nün görevinde ve risaletinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Allah Resulü Medine'ye hicret etmeden önce dini tebliğ eden bir insan olarak sürekli insanların kalbini fethetmeye ve İslam dinini yaygınlaştırmaya çalışıyordu. Ancak o Hazret Medine'ye yerleştikten sonra usta bir politikacı gibi İslam'ı ve Müslümanların ve yeni yeni kurulan İslam hükümetini koruması ve iç ve dış düşmanlara Müslümanların toplumuna ağır darbeler indirmemesi için çaba harcaması gerekiyordu. Gerçi bu arada Resulullah'ın ve Müslümanların karşısında ciddi sorunlar ve engeller de vardı. Örneğin Kureyş müşrikleri ve o dönemde Hicaz Yarımadası'nda yaşayan tüm putperestler ve Medine'nin içinde ve çevresinde yaşayan Yahudi aşiretler, servetleri ve diğer imkanlarıyla beraber İslam'a karşı tehdit oluşturuyordu. Öte yandan muhacirler ve ensar farklı ortamlarda ve farklı şartlar altında yetişen insanlardı ve bu yüzden fikri ve kültürel gibi açılardan birbirinden farklı toplumlardı. Yine Medine'de Us ve Hazreç aşiretleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden önce uzun yıllar birbiriyle düşmanlık gütmüş ve anlaşmazlık içinde yaşıyordu.
Tüm bu sorunlar İslam'ı ve yeni kurulan hükümeti tehdit eden etkenlerdi. Buna karşın Allah Resulü bu tehditleri akılcı tedbirleriyle bertaraf etti. İslam peygamberinin Medine'de Yüce Allah'ın emri üzerine yerine getirdiği uygulamalardan biri, muhacirler ve ensar arasında kardeşlik anlaşması yapmaktı. Muhacirler Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar ve Ensar da Medineli Müslümanlardı. Bir gün Allah Resulü büyük bir kalabalığı oluşturan Müslümanlara hitaben şöyle buyurdu. İkişer ikişer birbirinizle din kardeşi oluyorsunuz. İbni Huşam gibi tarihçiler o gün birbiriyle kardeş olanların adlarını kayda geçirdi. Allah Resulü bu planı uygulayarak Müslümanların arasında siyasi ve sosyal vahdeti inşa etti.
Rivayetlere göre kardeşlik anlaşması planı tamamlandığı sırada Hazreti Ali aleyhisselam gözleri yaşlı Resulullah'ın huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Sahabeyi birbiriyle kardeş ettiniz ama benle başkasını kardeş etmediniz. O sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Ali aleyhisselama döndü ve şöyle buyurdu. Sen dünya ahiret benim kardeşimsin. Beni insanları hidayete erdirmek üzere meb'us eden Allah'a and olsun ki senin kardeşlik işini ertelettim ki sonunda ben seninle kardeş olayım. Sen benim için Musa için Harun neyse olsun. Aradaki fark şu ki benden sonra başka peygamber yok ve sen benim kardeşim ve varisimsin.
Kardeşlik anlaşması Allah Resulü'nün o çağda cahiliye ilkelerini bozması için etkili bir yöntemdi. Bu anlaşma Müslümanların arasında sosyal ve siyasi vahdetin inşa edilmesi ve etnik anlaşmazlıkların ve bağnazlıkların reddedilmesi açısından çok önemliydi. Bu anlaşma İslam peygamberinin Allah'a iman ekseninde yeni bir sosyal düzen yaratma çabasının işaretiydi. Bu anlaşmanın sayesinde ondan sonra Müslümanların arasında kardeşlik ve dostluk bağları daha da güçlendi. İslam peygamberi İslam toplumunda vefak yaratmak için o dönemin etnik bağlar gibi mevcut kabiliyetlerini İslam'ın belirlediği hedeflerin istikametinde değerlendirdi ve tek ve bütün halinde bir ümmet yarattı. İslam peygamberi ayrıca kendisiyle Müslümanların arasında da birkaç maddelik bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu anlaşmaya göre Müslümanlar tek bir ümmeti oluşturuyordu ve o dönemin yeni yeni kurulan İslam'ı bu anlaşmanın maddelerine bağlı kalmaları gerekiyordu.
Ve işte böyle Allah Resulü'nün Medine'ye hicreti İslam tarihinin başlangıcı oldu ve İslam dininde yeni bir dönemi başlattı. Bu uygulamaların ardından Medine'de Resulullah'ın hareketi başladı ve çağrısı ev ev ilerledi ve yayıldı ve kökleri yayarak toplumu geliştirdi. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mantığı açık delilleri ve yüce tedbirleri o dönemin toplumuna hakim olan yanlış gelenekleri, sosyal, ahlaki ve fikri yapıları alt üst etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Medine'yi hızla dini, sosyal ve siyasi bir üs haline getirdi ve İslam dinini bu noktadan bütün dünyaya yaymaya başladı. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Medine'den inancını tüm dünyaya sundu ve tüm insanları İslam tealimine davet etti. İslam dini o dönemin büyük devletlerine kadar yayıldı ve rahmet ve bereket yağmuru gibi gönülleri yıkadı ve arındırdı. İslam dini geniş kapsamlı bir hareketti ve insanların yaşamının tüm boyutlarını sararak İnsani kavramlarda ve değerlerde derin bir inkılap yarattı.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Yeniden buluşuncaya dek esen kalın. İran Radyo Podcast.
Peygamber döneminde hem peygamber Allah'a itaat ve ibadet iddiasında bulunuyordu, hem de ona karşı cephede onunla savaşanlar, sabotaj yapanlar, onlar kendileri için iddiada bulunuyorlardı. Onlar Allah'a itaat etmenin tamamen onların inisiyatifinde olduğunu sanıyorlardı veya kendi tabirleriyle kendileri sanmıyorlardı. Allah'a itaat ettikleri gösterişinde bulunuyorlardı. Doğru mu, değil mi? Güneş gökyüzünde ve tam tepedeydi ve oruçluların kurumuş dudakları sıcak ve yakıcı bir günden haber veriyordu. Eve gidip dinlenmek yerine camiye gelerek öğlen namazını cemaat olarak kılmak ve Ramazan ayının ilk gününde Hicri kameri 1394, miladi 1974, hatibin sohbetlerinden yararlanmak isteyen oruçlular. Camidekilerden bazıları hatibi tanıyorlardı. Büyük bir şevk ve coşku ile yeni ve çekici sözler söyleyen genç din adamı Seyyid Ali Hameni'yi. Çok sade olmasına rağmen derin anlamları olan ve muhatabını düşünmeye sevk eden sözler. Konuşmasının ana teması Kur'an'dı fakat atasözlerinden, terimlerden ve şiirlerden de yardım alıyordu. Görünüşe göre zengin bir kelime hazinesi vardı. Yaşı genç olmasına rağmen güçlü bir edipti. Selamlar değerli dinleyiciler. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast programımızın ikinci bölümünü dinliyorsunuz. Geldi bilge biri tekkeden okula, kesti tarikat ehlinin sözünü, sordum. Alim ile abid arasında nedir fark? Ki ondan seçmişsin bu grubu. Dedi ki, o kilimini dalgadan kurtarmaya çalışıyor ve bu boğulanı kurtarmaya çalışıyor. Genç din adamı, Müslüman alim ile Hristiyan papaz ve abid arasındaki farkı güzel ve akıcı sözlerle anlatıyor. Müslüman alim bir köşede oturarak inzivada yaşamak yerine meydana iniyor ve boğulmakta olanın elini tutuyor ve bu hareket sadece bir tek onun görevi değildir. Hiçbir Müslüman diğer insanın boğulması karşısında kayıtsız kalamaz. Tabii ki boğulmakta olan birini kurtarmak hedefiyle suya dalmak için yüzme bilmenin şart olduğu gibi günahkarların kurtarılması için de takvaya bürünmek gerekir. Allah'ın bize Kur'an'da Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz buyurması takvanın zaferin başlangıcı ve aracı olmasındandır. Başkasını kurtarmak isteyen biri kendini donatır. Takva ise Müslümanların günah darbelerine karşı korunmak için giydikleri kalkandır ve daha sonra günahkarları kurtarmak için tehlike dolu bölgeye giriyorlar. Seyyid Ali Ali İmran suresinin 132 ila 136. ayetlerini mübarek Ramazan ayının ilk günü için seçmişti. O başlangıçta 132. ayeti tilavet etti. Allah'a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Sonra camidekilere sordu. Acaba Allah'a itaat etmekle peygambere itaat etmek birbirinden farklı mı? Neden Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin buyuruyor? İkisini bir arada belirtmek gereksiz değil mi? Hayır. Eğer sadece Allah'a itaat edin dese ve peygambere itaat edin zikredilmezse, peygamberin karşısında olanlar biz Allah'a itaat ediyoruz iddiasında bulunabilirler. İddianın alanı geniştir. Herkes Allah'ın kulu ve ona boyun eğdiğini iddia edebilir. Peygamber döneminde hem peygamber Allah'a itaat ve ibadet iddiasında bulunuyordu, hem de ona karşı cephede onunla savaşanlar, sabotaj yapanlar, onlar kendileri için iddia ediyorlardı. Onlar Allah'a itaat etmenin tamamen onların inisiyatifinde olduğunu sanıyorlardı veya kendi tabirleriyle kendileri sanmıyorlardı, Allah'a itaat ettikleri gösterişinde bulunuyorlardı. Doğru mu, değil mi? Bazıları kendileriyle yalnız kalınca nasıl siyah bir karneleri olduğunu biliyorlar. Tüm söylediklerinin tepeden tırnağa yalan olduğunu anlıyorlar. Fakat insanlara Allah'ın iyi kulları olduklarını, yaratana boyun eğdikleri gösterisi yapıyorlar. Bunlar gerçekten Allah'a tapan, halka karşı tespit edilmeli. İşte burada Allahü Teala müminler için itaat ve zarureti hakkında şöyle buyuruyor. Allah'a itaat edin ve peygambere de. Eğer peygambere söylemeseydi, Resulullah düşmanları biz Allah'a itaat ediyoruz derlerdi. Bu yüzden Allah'a itaatin ne demek olduğu belirlenmeli. Kendilerini Allah'ın kulları bilen fakat Allah kanununun kulu olmayanlar, kanunlara uymayanlar, kulluğu gerektiren kriterlere sahip değiller. Bunlar nasıl biz Allah'ın kullarıyız diyebilirler ki? İmam Hüseyin Aleyhisselam camisinin genç din adamı buraya varınca dikkatlice baktı ve sesini yükseltti. Allah'a itaat edin ve peygambere de. Daha sonra daha yumuşak bir ses tonu ile 132. ayetin devamını kıraat etti. Le'ellekum ki size merhamet edilsin. Allah'ın merhameti ne demek? Allah'ın rahmetine maruz kalmak ne demek? Burada Kur'an'ın ifadesiyle bizim sıradan düşüncemiz arasında bir karşılaştırma yapalım. Biz diyoruz ki eğer günah işlediysek, eğer Allah'a boyun eğmediysek, eğer farzlarımızı, sorumluluklarımızı ve görevlerimizi yerine getirmediysek, Allah'ın merhametinden medet umuyoruz. Allah bize acısın. Bu bizim iddia ve sözümüzdür. Yani bizim halkımızın sıradan sözleri, Allah'ın rahmetini ne için istiyorsun? Kendi görevlerimizi yerine getirmediğimiz için, halbuki biz boğun eğmemişiz, ilahi sorumluluk ve görevi dikkate almamışız. Böyle durumlarda şöyle diyoruz, bizim hiçbir amelimiz yok. Ancak eğer Allah merhamet ederse, Kur'an ayeti tam tersidir. Diyor ki, amel edin, itaat edin, belki Allah'ın rahmetine nail olursunuz. Allah'ın rahmeti ancak bir milletin kendi görevini yerine getirdiği zamandır. Allah o zaman o insanlara merhamet eder ki ona itaat etsinler, kendi görevlerini yerine getirsinler. Yüz milyonlarca Müslüman Allah'ın rahmet yağmurunun başlarına yağmasını mı beklesin? Öyleyse daha çok bekleyin. Seyyid Ali 132. ayeti tekrarladı ve şöyle dedi. Allah'a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Muhataplarını minbere mıhlayan konuşma tarzıyla onlara sordu. Ne demek Allah'a itaat edin? Allah'a itaat nasıl olur? Kendisi yanıtladı bu kez. Allah'a itaat edin. Allah'a itaat tüm görevleri ve ilahi hüccetleri omuzlamaktır. Bizim sorumluluğumuza verilen her şeyi yerine getirmektir. Nisa suresinin 65. ayeti şöyle buyuruyor. Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Evet, gerçek mümin böyledir. Eğer bir millet, bir ümmet böyle olursa ve kendini bu şekilde Allah'ın emrine verirse, o zaman ilahi rahmet ve onun sonsuz lütfuna nail olur. O zaman bir ümmet âlâ ulaşır. O zaman bir millet insani gelişime ulaşır. O zaman eli ve ayağından zincirler ve esaretler kırılır. O zaman ilahi rahmete nail olur. Camidekiler hatibin konuşmalarına öyle dalmıştı ki ne mübarek Ramazan'ın öğlen sıcaklığını ne de susuzluğunu hissediyordu. Caminin içindeki hava çok sıcaktı fakat hatip hiçbir rahatsızlık hissetmeden veya bir an bile durmadan konuşmasına devam ediyordu ve Âl-i İmrân suresinin 133. ayetini tilavet etti. Dünyayı daha üstün ödüller almak için ondan daha hızlı hareket etmek gereken bir yarış meydanı gibi bilen ayet. Toplumun derslerini iyi tanıyan ve dini milletlerin afyonu olarak Müslüman milletlerin zihnine yerleştirmek için ne kadar kapsamlı bir propaganda yapıldığını bilen Seyyid Ali, halka hitap ederek şöyle dedi. Ey insan! Sana hızlanma demiyorlar, sana evde uyu demiyorlar. Güçlerini çalıştırma, sana din adına bunları söyleyen yalan söylüyor ve dinin böyle bir emir vermediğini bilmiyor. Din sana daha fazla hızlan diyor ama neye doğru sana layık olana, her ne olursa olsun sizin için küçük ve az olan dünyanın maddi hayatına değil. Ey büyük insan, senin büyüklüğünle, senin konumunla uyumlu olan şeye doğru hızlan. Hızın Allah'ın mağfiretine doğru olsun. Tüm göklerin onun karşısında küçük olan ilahi cennete, tüm dünya onun karşısında küçüktür. Dünyanın tamamı ona kıyasla küçüktür. Sen eğer bir şeye irade etmek istiyorsan, senin için yer ve gök küçük ve önemsizdir. Bunlardan daha büyüklerine azmet, mağfirete ki her şeyden üstündür. Mağfiret ne demek? Bazen birine küfrediyoruz, sonra özür diliyoruz. Beni bağışlayan veya zulmeden, suç işleyen, günah işleyen, yeryüzünde fesat çıkaran ve kışkırtan kişi Allah'ın azabını hak eder. Sonra kıyamet gününde döktüğü bir damla yağış veya ilgi veya yaptığı tevessül nedeniyle Allah da onun hatalarını bağışlar. Bu mu Allah'ın mağfireti? Hayır. Mağfiret, yüce Allah'ın hesapsızca istediği için birine sebepsiz lütufta bulunması değil, onun kendisi bu ilahi lütuf yolunda çabalamadan. Gufran yani bir boşluğu doldurmak ve iyileştirmek. Sizin vücudunuz derin bir yara alır. Burada size merhem verirler. Yaranın iyileşmesi ve vücudun o bölgesinin kendi yanında kendi cinsini yaratması için ilaç sürersiniz. Bu yara dolar, iyileşir. Eğer verdiğimiz misalde ruhu bedene benzetsek, işlediğiniz her günah ruhunuzda bir yara oluşturur. Neden günah? Ruha darbedir diyoruz. Zira ruhun yücelmesi gerekiyor ve günah, insan ruhunu arzu ettiği mükemmellikten ve tekamülden alıkoyan her şeydir. Örnekleme ve benzetmede bu darbe işte ruhta açılan yaradır. Bir günah işlenince bir eksiklik şekillenir. Allah göstermesin. Biri başkasının malını yerse, birileri yalan söylerse, birileri iftira atarsa, bu işlerin her biri ruhunda bir boşluk oluşturmuştur ve ruhu yaralanmıştır, eksilmiştir, mükemmellikten geri kalmıştır. Şimdi bu günah mağfiret bulmalıdır. Yani bu boşluk, bu ruh eksikliği, onun nefsinde oluşan bu eksiklik bertaraf edilmelidir. Buna gufran denir. Nasıl giderilir? Telafi etmekle. Yüce Allah, sen günah işlediğin için şimdi her ne kadar iyilik yaparsan, biz o günahı asla yok etmeyiz demiyor. Allah inatçı değil ki, kendisi Taha suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Affedeceğim. Biz işlenen yanlışlar ve günahları göz ardı etmeye hazırız. Tabii telafi edildiği takdirde. Fakat kimin için? Ayetin devamı şöyle buyuruyor. Tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için. Evet, evriminizin yolu buradandır. Bu tarafa gitmeliydiniz. Sizi affetmeye hazırız ama ne zaman gelişmeye gittiğinizde, tekrar doğru yola döndüğünüzde tövbe edin, yani dönün, imanınızı güçlendirin, salih amel işleyin. Amel, amelden gafil olmamak gerekir. Seyyid Ali daha sonra 133. ayetin 2. bölümünü ele aldı. Allah'ın muttakilere cennet vaat ettiği bölümü hafif gülümsedi ve şöyle dedi. Bilinen bir cümle vardır. Hani dindarlar birbirlerine siz artık cennetliksiniz diyorlar. Biraz duraksadı ve yine aynı gülümsemeyle devam etti. Tabii eğer inşallah sizi içeri alırlarsa hepimiz cenneti arzu ediyoruz. Hepimiz dualarımızda cenneti talep ediyoruz. Fakat bizzat Allah'ın kendisi biz bu cenneti takvalı olanlar için hazırladık diyor. Bu sofrayı insanlardan özel bir grup için serdik. Onlar kimlerdir? Takvalı olanlar. Bir sonraki ayet, 134. ayet, muttakilerin bazı özelliklerini anlatıyor. Takvanın şartlarından biri infak etmektir. İnfak etmek harcamaktan farklıdır. İnfak harcamaktır ama her türlü harcamak değil. İnfak bir boşluğu dolduran, gerçek bir ihtiyacı gideren harcamaktır. Bugün bir şeye, örneğin su ve havaya ihtiyacı olan millete başka bir şeyde yardım edersen burada infak etmemişsin, parayı çarçur etmişsin. Öyleyse infak herkesin işi değildir, zeki insanların işidir. Onlar ihtiyaçlar ve boşlukları anlıyorlar ve o ihtiyaçlar ve boşlukları dolduruyorlar. Ayetin devamı, öfkelerini yenenlere işaret ediyor ve onları takvalı insanlar olarak tanıtıyor. Öfkelerini yenenler kimlerdir? Öfkelendikleri zaman sabrediyor ve öfkelerini dinince akıl ve dirayetle daha iyi olanı yapanlardır. Muttakilerin bir diğer belirtisi onların affedenlerden olmalarıdır ve insanların hataları ve kaymalarını affedenlerdir. Halkın sürçmelerini göz ardı etmek gerekir. Fakat hatalar ve günahların birçoğu sade bir sürçme değildir. Allah da böyle bir günahı zor göz ardı eder. İnat ve kasıtlı olarak işlenen hatayı göz ardı etmemek gerekir. Fakat insanların genelde çok sayıda olan sürçmeleri ve kusurları affedilebilir. Peki, takvalı olanların diğer belirtileri nelerdir? 135. ayette şöyle okuyoruz. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. Evet, Allah'ı anmak bizim elimizde bir vesiledir. Şeytana karşı Allah ipini hatırlamak bizim elimizdedir. Bizim zeki düşmanlarımızın bizim önümüzde oluşturdukları tehlikeden kurtulmak için. Allah'ı anmak çok değerlidir. Muttakiler bir hata işlediklerinde veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlarlar. Onlar günahları için bağışlamayı talep ederler ve mağfiret dilerler. Bu boşluğun iyileşmesine çalışırlar. Fakat bu da Allah'ın yardımı olmadan olmaz. Bu yüzden Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Allah'tan başka kimse insanların günahlarını bağışlayamaz. Senden hareket ve Allah'tan bereket, çalışma ve çabalama, bizden ve kabul görmek ise Allah'tan. Öyleyse çalışmak ve hareket etmeyi kendi dosyamızdan silemeyiz. Buna ilaveten muttakiler günah bildikleri şeyin üzerine ısrar etmezler. Bu insanlar çalışma ve çabalamaktan vazgeçmezler. Günahları için istiğfar ederler. Hata ve günah yoluna ısrar etmezler. Bir sonraki ayete göre böyle insanların mükafatı Allah'ın mağfireti ve altından nehirler akan cennetlerdir. İşte onlar mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Evet, Seyyid Ali sözlerini burada bitirdi ve gelecek toplantılarda ehli amel hakkında daha fazla konuşacağına söz verdi. Ardından Kur'an-ı Kerim karesi Hatib'in yerine geçti ve seçilen aynı ayetleri tilavet etti.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve atiyyullaha ve rasule leallekum turhamun. Ve sari'u ila mağfiretin min Rabbikum ve cennetin arduha s-semâvâtu vel-ardu u'iddet lil-muttakîn. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
Değerli dinleyicilerimiz, Ayetullah Hameneyi'nin sözlerinden derlenen Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast programımızın ikinci bölümünü dinlediniz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.
Kahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.